Merhaba, ben Yusuf. Nina Nartre'ye podcastine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Joshua Robinson ve Jonathan Blake imzalı The Club. İngiltere Premier Ligi'nin minnotusunu ve TÜDE'ki kuruluşundan küresel bir spor ve eğlence devine dönüşmesine uzanan süreci inceleyen bir spor tarihi ve iş dünyası kitabıdır. Kitap, sahadaki maç sonuçlarından çok, futbolun kulisindeki kararları ele alır. 80'li yılların yıpranmış statları, sınırlı yayın geliri. Holiganizm sorunu ve geleneksel kulüp yönetiminden başlayan anlatı, yayın anlaşmaları, sponsorluk, pazarlama ve yabancı sermaye ile değişen düzeni açıklar. Yazarlar, kulüp sahipleri, yöneticiler ve teknik kadrolarla yapılan çok sayıda görüşmeye dayanarak, ligin büyümesini tek bir dahinin ya da tek bir anlaşmanın sonucu gibi sunmaz. Bunun yerine birbirini besleyen ticari hamleleri, rekabetleri ve güç mücadelelerini gösterir. Temel amaç, İngiliz futbolunun nasıl dünya çapında tüketilen bir ürüne dönüştüğünü, bu dönüşümün kulüplere ne kazandırdığını ve taraftar kültüründen yerel kimliğe kadar hangi bedelleri doğurduğunu anlamaktır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak 80'lerin sorumlu İngiliz futbolundan Premier League modeline geçiş. Kitabın başlangıç noktası, İngiliz futbolunun bugün sıkça varsayılan ekonomik üstünlüğe sahip olmadığı dönemdir. 80'lerde pek çok kulüp sınırlı kaynaklarla, kısa vadeli alışkanlıklarla ve yetersiz tesislerle çalışıyordu. Statların durumu, taraftar şiddeti ve oyunun kamuoyundaki itibarı, futbolun ticari çekiciliğini azaltan unsurlardı. Robinson ve Clegg. Premier League'in doğuşunu yalnızca yeni bir lig adının ortaya çıkışı olarak değil, bu sorunlara karşı tasarlanmış kurumsal bir kopuş olarak ele alır. Büyük kulüpler, yayın gelirlerini ve ticari hakları daha etkili biçimde değerlendirebilecekleri bir yapı aradı. Bu arayış, İngiltere Futbol Ligi içindeki geleneksel gelir paylaşımı anlayışını zorladı. Yeni lig, üst düzey kulüplere daha güçlü bir müzakere pozisyonu verdi. Aynı zamanda futbolun profesyonel yönetim standartlarını yükseltme hedefini taşıdı. Buradaki önemli nokta, değişimin sadece para kazanmakla ilgili olmamasıdır. Daha düzenli bir ürün, daha güvenli statlar, daha görünür yıldızlar ve daha planlı bir yayın sunumu birbirine bağlıydı. Kitap. Kurucu, hamlenin mevcut futbol düzenindeki eşitsizlikleri ortadan kaldırmadığını, fakat İngiliz futbolunun ekonomik mantığını kalıcı olarak değiştirdiğini gösterir. Böylece Premier League, spor organizasyonundan çok ortak markayı yöneten kulüpler birliği haline gelir. İkinci olarak, televizyon hakları futbolu küresel bir eğlence ürününe dönüştürdü. The Club, Premier League'in yükselişinde yayın haklarının belirleyici mekanizma olduğunu vurgular. Önceki dönemde futbol ekranlarda sınırlı yer bulurken, yeni yayın düzeni maçları düzenli, paketlenebilir ve yüksek değerli bir içerik haline getirdi. Uydu televizyonunun yayılması, canlı sporun izleyiciyi belirli saatlerde ekrana bağlama gücünü öne çıkardı. Bu özellik, futbolu reklamcılar ve ücretli yayın platformları için istisnai derecede cazip yaptı. Kitapta anlatılan hak mücadeleleri, kulüplerin gelirini artırmanın ötesinde oyunun takvimini, sunumunu ve hedef kitlesini de etkiler. Maç saatleri uluslararası izleyici ve yayın akışı düşünülerek belirlenmeye başlar. Kamera açıları, stüdyo programları ve yıldız oyuncu anlatıları karşılaşmanın çevresinde ayrı bir medya deneyimi kurar. Bu modelin ekonomik etkisi döngüseldir. Yayın geliri, daha iyi oyuncuların alınmasını sağlar, oyuncu kalitesi ve rekabet izleyiciyi büyütür, büyüyen izleyici de sonraki hak ihalesinin değerini artırır. Yazarlar bu döngünün kendiliğinden işlemediğini açık eder. Kulüplerin ortak hareket etmesi, yayıncıların risk alması ve ligin kendisini güvenilir bir marka gibi sunması gerekir. Ancak bu başarı, maç gününü yerel taraftarın alışkanlıklarından uzaklaştırma riskini de beraberinde getirir. Kitap bu nedenle, yayını sadece gelir kalemi değil, futbol deneyimini yeniden düzenleyen bir güç olarak değerlendirir. Üçüncü olarak, yabancı milyarder sahipler rekabetin mali kurallarını değiştirdi. Kitapta Premier League'in küresel cazibesi, Rusya. Amerika Birleşik Devletleri ve Körfez ülkelerinden gelen varlıklı sahiplerin ilgisiyle yeni bir aşamaya taşınır. Bu yatırımcılar, kulüpleri yalnızca geleneksel, yerel işletmeler olarak değil, dünya çapında tanınan markalar, prestij araçları ya da büyüme potansiyeli olan varlıklar olarak görür. sermaye girişi, oyuncu ücretlerini, transfer bedellerini ve başarı için gereken finansal eşiği yükseltir. Özellikle şampiyonluk yarışı, sadece iyi teknik direktörlük veya altyapı üretimiyle açıklanamayacak ölçüde mali kaynaklara bağlı hale gelir. Robinson ve Clegg, sahiplik hikayelerini tek tip bir yabancı yatırım anlatısına indirgemez. Bazı sahipler kulübe uzun vadeli yatırım yapar, bazıları ise borç, hızlı büyüme beklentisi veya kişisel nüfuz arayışıyla hareket eder. Bu farklılıklar, aynı ekonomik ortamda neden bazı kulüplerin güçlendiğini, bazılarının ise ağır risklerle karşılaştığını açıklar. Kitabın kritik katkısı, para girişinin otomatik olarak iyi yönetim anlamına gelmediğini göstermesidir. Büyük harcama, sportif başarı getirebilir fakat kulüp kültürü, mali sürdürülebilirlik ve karar alma bağımsızlığı üzerinde baskı yaratabilir. Bu çerçeve, futbolun küreselleşmesini romantik bir ilerleme hikayesi olarak değil, sermayenin fırsatları ve kırılganlıkları aynı anda büyüttüğü bir süreç olarak anlamayı sağlar. Dördüncü olarak markalaşma. Sponsorluk ve stadyumlar kulüplerin gelir yapısını genişletti, The Club. Premier Lig'in ekonomik başarısının yalnızca televizyon parasıyla açıklanamayacağını gösterir. Kulüpler, forma sponsorluğu, ürün satışı, kurumsal ağırlama alanları ve uluslararası pazarlama gibi kanalları daha sistemli kullanmaya başladı. Özellikle Manchester United gibi kulüplerin dünya çapında marka oluşturma kapasitesi, diğer takımlar için hem örnek hem de rekabet baskısı yarattı. Geleneksel olarak mahalle, şehir ve sınıf kimliğiyle anılan kulüp, bu süreçte farklı kıtalardaki izleyicilere de hitap eden bir tüketim markasına dönüştü. Stadyumların dönüşümü de bu iş modelinin önemli parçasıdır. Daha güvenli, daha konforlu ve gelir üretme kapasitesi yüksek tesisler, maç günü deneyimini değiştirdi. Kulüpler bilet dışında yiyecek, ağırlama ve ticari alanlardan daha fazla kazanç elde edebildi. Fakat kitap, bu gelişmeleri bütünüyle tarafsız bir modernleşme olarak sunmaz. Konfor ve güvenlik artarken, bilet fiyatları ve kurumsal öncelikler bazı yerel taraftarların erişimini zorlaştırabilir. Böylece kulübün müşteriyle ilişkisiyle taraftarla ilişkisi arasında gerilim oluşur. Bir müşteri, hizmetin fiyatına göre tercih yapabilir. Taraftar ise kulübü aile, mahalle ve kuşaklar arası aidiyetle bağdaştırır. Yazarların analizi, modern spor işletmeciliğinin bu iki ilişki biçimini aynı anda yönetmek zorunda olduğunu ortaya koyar. Ticari büyüme ancak kulübün tarihsel bağlarını tamamen aşındırmadığında kalıcı meşruiyet kazanabilir. Son olarak, küresel büyüme İngiliz futbolunun yerel ruhuyla gerilim yarattı, kitabın en geniş sonucu. Premier Lig'in başarısının bir kimlik sorusunu sürekli canlı tutmasıdır. Lig, dünyanın çok sayıda ülkesine yayınlanan, uluslararası oyuncular ve sahipler çeken bir ürün haline gelirken, değerinin önemli bölümü hala İngiliz futbolunun kendine özgü tarihinden gelir. Eski rekabetler, şehirler arası karşılaşmalar, tribün ritüelleri ve yükselme düşme sistemi, ligin küresel izleyici içinde çekici olan özgünlüğünü oluşturur. Ancak küresel pazarın talepleri bu geleneklerle her zaman uyumlu değildir. Daha fazla gelir amacıyla belirlenen maç saatleri, pahalı biletler ve uluslararası pazara göre kurulan iletişim, maçı düzenli izleyen yerel taraftarın deneyimini etkileyebilir. Ayrıca, büyük gelirler ligin üst sıraları ile daha küçük kulüpler arasındaki mesafeyi büyütme eğilimindedir. Premier Lig'e gelir paylaşımı yoluyla belirli bir denge kurmaya çalışsa da, yayın ve ticari gücü yüksek kulüplerin avantajı devam eder. Robinson ve Clegg bu gerilimi basit bir iyi ya da kötü hükmüne bağlamaz. Küreselleşme oyunun kalitesini, erişimini ve mali kapasitesini artırmıştır. Buna karşılık futbolun toplumsal anlamı yalnızca ekranlardaki izlenme sayısıyla ölçülemez. Kitap, her spor liginin büyürken temel soruyla yüzleştiğini hatırlatır. Uluslararası bir marka haline gelirken, kendisini var eden yerel topluluklara nasıl bağlı kalacaktır? Sonuç olarak The Club, Premier League tarihini sadece kupalar, teknik direktörler ve unutulmaz maçlar üzerinden okumak istemeyenler için güçlü bir başvuru niteliğindedir. İngiliz futbolu takipçileri kitapta bildikleri kulüplerin arkasındaki sahiplik mücadelelerini, yayın, pazarlıklarını ve ticari dönüşümü daha geniş bir bağlama yerleştirebilir. Spor yönetimi, medya ekonomisi, pazarlama ve küreselleşme ile ilgilenen okurlar ise futbolu somut ve kapsamlı bir vaka olarak değerlendirebilir. Kitabın yararı, büyük spor markalarının başarı hikayelerinin ardındaki kurumsal kararları görünür kılmasıdır. Gelirlerin nasıl büyüdüğünü anlatırken, borçlanma riskini, rekabet eşitsizliğini ve yerel taraftarların yaşadığı yabancılaşmayı da ihmal etmez. Bu denge, eseri yalnızca hayranlık uyandıran bir büyüme anlatısından ayırır. Benzer futbol kitapları çoğu zaman belirli bir kulübe, sezona ya da saha içindeki kişiliklere odaklanır. Robinson ve Gleg ise ligin tamamını, kulüp sahiplerinden yayıncılara ve yöneticilere uzanan ilişkiler ağı içinde inceler. Çok sayıda görüşmeye dayanan yaklaşım, kararların ardındaki çıkar çatışmalarını ve tesadüfleri daha canlı kılar. Ayrıntılı mali ve idari bilgiler, futbola uzak bazı okurlar için yoğun gelebilir. Buna rağmen anlatının temel sorusu açıktır ve sporun ötesine taşar. Bir topluluk kurumu, küresel ölçekte satılan bir ürüne dönüştüğünde, büyümeyi sağlayan unsurlarla özgün kimliğini koruyan unsurlar nasıl dengelenir? Bu nedenle kitap, modern futbolun neden bu kadar güçlü olduğunu ve bu gücün hangi tartışmaları doğurduğunu anlamak isteyen okurlar için ayırt edici bir eserdir. Destek olmak isterseniz, Joshua Robinson kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.